Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene programından sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını ele aldığımız En Güzel İnsan, En Güzel Örnek Efendimiz programından hepinize hürmetlerimi, selamlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. İşlerimiz, güçlerimiz, her türlü amellerimiz feyiz ve bereketli olsun inşallah. Yine programımıza Yücel İpek şairimizin Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili duygularını, muhabbetlerini dile getirdiği Vuslat Pınarı isimli naati ile başlamak istiyorum. Çünkü bu dörtlükler, mısralar kalpten çıkan, kalpten taşan duygular olduğu için bizim de gönlümüze hitap ediyor ve Efendimiz Aleyhisselam'a olan muhabbetimizi harekete geçiriyor, duygulandırıyor. Hak'tan nida geldi, levlake levlak, bir yetim inciydin günahlardan pak, ayak bastın, şeref buldu bu toprak, sevgin ruha hayat veren bir pınar. Babamız Adem'den gelen silsile, ezeli cidale verdi velvele, dağlar aşan sabır, kahır ve çile, o tohumdan hasıl oldu bu çınar. Seni müjdeledi Musa ve İsa, sana yol açmıştı gerçekte asa. Zulmete mahkumdur, mahkumduk nurun olmasa, o nur bir deniz ki yok ona kenar. Senden bahsetmişti Tevrat ve İncil, senden koku aldı Tayr-ı Ebabil, bu yüzden taşlara hedef oldu fil, tarih bu olayı dehşetle anar. Sen oldun hilkatin asıl sebebi, soyun İbrahim'in asil nesebi, Rabbimizden aldın dersi edebi, o ışık ki hala ruhlarda yanar. Yetimdin büyüttü yetiştirdi Rab, kırkına gelmiştin yetişti hitap, nurlu feyze kaynak oldu o kitap, inkar eder ancak sefil ehli nar. Bu şekilde şairimiz duygularını dile getiriyor kıymetli dinleyenlerimiz ve biz de Üsve-i Hasene programından Efendimiz Aleyhisselam'ın o nurlu izini, nurlu yolunu adım adım sizlere beraber takip etmeye çalışıyoruz. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın kulluk hayatını, ibadetini anlatmaya gayret gösteriyoruz. Ve bugünkü dersimizde sevgili Peygamberimizin namazı nasıldı, namaza ne kadar ehemmiyet verirdi, namazı nasıl kılardı, namaz Efendimiz Aleyhisselam'ın o mübarek hayatında hangi yerdeydi, konumu neydi? Bu noktada Efendimizin hem güzel beyanlarını, sözlerini hem de örnek davranışlarını dikkate alarak bu konuyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii ki namaz Efendimizin beyanıyla "Es-salatu imaduddin", namaz dinin direği, dinin temeli ve yine Efendimiz Aleyhisselam'ın "Buniyel İslamu ala hamsin", İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir hadisi şerifinde kelime-i şehadet sonra ikamussalah, namazı ikame etme, o beş büyük temelin birisini teşkil etmektedir. Çünkü namaz kulu Allah'a bağlayan, kulun şükrünü, hamdini, niyazını, istiğfarını, duygularını yüce Rabbine arz ettiği, gönül taleplerini Rabbine sunduğu ve bütün ihtiyaçlarını Rabbinden talep etmiş olduğu çok şamil, şumullü, kapsamlı bir ibadet. Kur'an-ı Kerim'de namaza çok büyük yer verilmekte. Müminlerin, müttakilerin vasıfları sayılırken her vesileyle onlar namazlarını hakkıyla kılarlar, dikkatle kılarlar ifadesi kullanılmıştır. Hemen Bakara suresinin ilk ayetlerine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in kendilerine rehber olduğu, kılavuz olduğu müttaki kimselerden bahsederken Yüce Rabbimiz imandan sonra hemen namaza yer vermiş. Estağfirullah. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar, o müttakiler, Kur'an'ın rehberliğinde bir hayat süren o müttakiler gaybe iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve verdiğimiz rızıklardan da Allah yolunda zekat olsun, tasadduk olsun harcarlar buyuruyor. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki namaz kulluğun üç önemli esasını da ihtiva ediyor. Bunlardan birincisi Allah Teala'nın celal ve azametini tefekkür ederek kalbin huşu ile dolması. Yani namazda kul Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, celalini, cemalini, azametini tefekkür halinde olduğu için namazda kalp bambaşka bir duyguyla, huşuyla, manevi duygularla dolma fırsatı buluyor, imkanı buluyor. Kalp doygunluğa uğraşıyor. Kalp huzura, itminane erişiyor namaz ibadeti sayesinde. İkinci olarak dilin bu azameti ve huşuyu en açık kelimelerle ifade etmesi söz konusudur. Çünkü kalp namazda hazır bir şekilde durur ve sürekli o yüce ilahi makamlardan feyiz devşirir, huşu devşirir. Ama dilde durmaz. Çünkü namazın kıraati vardır, tesbihatı vardır. Ve okunacak hem Kur'an-ı Kerim'den ayetler hem de yapılacak tesbihatlar vardır, dualar vardır. Dolayısıyla bu vesileyle de dilde bu azameti, bu büyüklüğü, hamdü ve senayı, tesbihatı ifade eder. Dilde kendisine düşen vazifeyi yerine getirmiş olur. Üçüncü olarak azaların kalpteki huşuya uygun düşecek hareketlerde bulunması, kıyam ile huzur-u ilahide tazimde durması, rükûya varıp secdeye kapanması, bu ibadette başta kalp ve dil olmak üzere tüm azalar bir ahenk içerisinde Allah'a saygı ve teslimiyetlerini arz ederler. Burada namazda hem kalp, hem dil, hem de bütün azalar birlikte bir ahenk içerisinde Allah'a kulluklarını arz ettiğini görüyoruz. Şair bu kalp beden bütünlüğü içerisinde Allah'a kulluğu arz etmeyi şöyle bir mısra ile dile getiriyor. Üç şey vardır ki bana olan nimetleri size sayar döker. Elim, dilim ve gizli bulunan kalbim. Dolayısıyla namazda hem el, hem dil, hem de kalp birlikte hamd halinde, zikir halinde ve Cenab-ı Hakk'a şükür halinde. Muhterem dinleyenlerimiz, tabii ki sizlerin de namaz konusunda namazın ehemmiyeti, önemi, güzelliği, fazileti, faydası noktasında tabii ki sizlerin de çok güzel bilgilerine de sahipsiniz. Bunu kılmaktasınız, kılmaktayız. Ama burada bu konunun Efendimiz Aleyhisselam üzerinden tekrar gündeme getirilmesi, Efendimizin verdiği değerin hatırlatılması, tabii ki o günlük hayatımızda çok önemli olan o namazı daha bir önemli ele almamıza ve dikkat göstermemize yardımcı olacaktır. Şimdi namaz ibadetinin şöyle bir özelliği vardır. Yüce Rabbimiz namaz ibadetinde diğer farz kılmış olduğu ibadetlerin hepsini toplamıştır. Yani namaz bir manada camiul ibadat, yani pek çok ibadeti, pek çok çeşit ibadeti bir araya getiren, toplayan bir özellik arz etmektedir. Misal verecek olursa nedir? Kur'an-ı Kerim okumak ibadettir. Ayet-i kerimede وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ ben Kur'an okumakla emrolundum buyuruluyor Efendimiz Aleyhisselam'ın diliyle. Ama bakıyoruz ki bu Kur'an tilaveti ibadeti namazda da var. Çünkü namazın bir rüknü kıraattir. Fatiha okunur, peşinden zamm-ı sure okunur ve Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri orada okunabilir. Hatta hatimli namazlar kılınabilir ve o namazdaki kıraat rüknü Kur'an kıraati tilaveti ibadetini içine almaktadır. Oruç çok önemli bir ibadettir. Yani her yıl Ramazan ayını tuttuğumuz veya nafile tuttuğumuz oruçlar nedir oruç? Oruç kişinin yemeden, içmeden ve orucu bozacak diğer şeylerden kendisini korumasıdır. Namaz ibadetine baktığımız zaman orada namaz ibadeti devam ettiği sürece kulun aynı zamanda oruçlu olduğunu görürüz. Yani insan namaz kılarken bir şey yiyebilir mi? İnsan namaz kılarken bir şey içebilir mi? Veya namaz kılarken çok affedersiniz dişinin kovuğunda kalmış olan hardal tanesinden büyük nohut tanesi kadar bir şeyi çiğneyip tutacak olsa ne olur? Namaz bozulur diyoruz. Niye bozulsun? Çünkü namazda aynı zamanda oruç ibadetinin de bir parçası var. Ya bir parça oruç var orada. Çünkü orucu bozan şeyler namazda bozuyor. Konuşabilir miyiz? Hatta yani öyle bir oruç ki namazda, öyle bir oruç ki normal oruçlu bir insan aslında konuşabilirken, uyuyabilirken daha orucu bozmayacak şeyler yapması caiz ve mübah iken, yani namazdaki orucun çok daha derin bir özelliği var. Orada hem yeme içme orucu var, hem konuşmama, yani sükut konuşmama orucu var, hem de yine kalbe uygun olmayan düşünceleri koruma tarzındaki derin orucun en faziletli tarafları da söz konusu edilmekte, böyledir. Şimdi zikir bir ibadettir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde Allah'ı zikredin buyuruyor. Halbuki bakıyoruz namaz en büyük zikir. Yani orada Rabbimizi tesbih ediyoruz, ona hamd ediyoruz. Pek çok zikir ifadeleriyle onları Yüce Rabbimizi tesbih ediyoruz. Tefekkür nedir? Bir ibadettir. Namaz baştan sona kadar bir tefekkürdür. Yani yine haçla alakalı hac ibadetinin de namazla irtibatını kuracak olursak, insan ne yapar namazda? Kıbleye döner, Beytullah'a döner ve hac nedir? Beytullah'a ziyarettir. Esas haccın hedefi tamam Arafat'ta, Vakfe'de vardır ama esas hedef haç demek ziyaret demektir ve hedef de Beytullah'a ziyarettir. Namaz kılan mümin ne yapar? Kalbiyle Kabe'ye döner, Beytullah'a döner, onu önünde hisseder ve ruhunun da o Beytullah'ta tavaf ettiğini, o yöne yöneldiğini hisseder. Dolayısıyla böyle zikriyle, Kur'an tilavetiyle, tefekkürüyle, haccıyla, orucuyla pek çok ibadeti kendi içerisinde toplayan böyle şümürlü bir ibadet, namaz ibadeti. Hatta bununla ilgili olarak Yüce Rabbimiz Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde ve akimis salah, namazı da dosdoğru kıl, inne salate tenha anil fahşai vel münker, şüphesiz ki hakkıyla kılınan namaz mümini her türlü yüz kısaltıcı iffetsizliklerden, günahlardan, çirkin fiillerden ve her türlü dinin ve aklın hoş görmediği faydasız işlerden, yanlış davranışlardan muhafaza eder. Vele zikrullah ekber, Allah'ı zikretmek en büyüktür. Yani namazla beraber Allah'ı zikretmek, namazla beraber Cenab-ı Hakk'ın zikrini yapmak en büyük ibadet diye buyuruyor. Yani namazında zikir yönüne dikkat çekmiş oluyor. Muhterem dinleyenlerimiz, biz Üsve-i Hasene programındayız ve bendeniz Ömer Çelik, Efendimiz Aleyhisselam'ın en güzel örnek olmasını, kullukta örnek olmasını ve bugün de namaz kılmada örnek olmasını birlikte değerlendiriyoruz. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselam'ın bazen namazlarda okumuş olduğu bazı süreler var. Bunlar önemli bilgiler. Tabii ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazlarında Kur'an-ı Kerim'i hep okurdu. Uzun uzun okurdu. Efendim Cenab-ı Hakk'ın kendine vahyetmiş olduğu sureleri, ayetleri gerçekten özellikle gece namazlarında çokça ve uzunca okuduğunu görüyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselam bazı namazlarda bazı sürelere ağırlık verirdi. Bu bilgiyi paylaşmamın şu faydası olabilir. Kıymetli dinleyenlerimiz der ki ben Efendimizin kıldığı gibi namaz kılmak istiyorum. Ki öyle kılmaya çalışıyoruz. O namazlarda Efendimizin okuduğu gibi okumak istiyorum. Ki gücümüz yettiği kadar böyle. Ya da bir imam kardeşlerimiz camide görev yapan. Yani ben namazlarda mümkün mertebe eğer ezberimizde varsa veya hafızımız varsa Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın okuduklarına daha ağırlık vermek istiyorum gibi bir düşüncemiz olursa bu bilgiler o açıdan çok faydalı. Mesela Resul-i Ekrem Efendimiz sabah namazında Fatiha'dan sonra daha ziyade tekvir, kaf, vaka veya Yasin surelerini okurdu. Bunlar tabi hep rivayetlerde yer alan bilgiler. Yani İdeşşemcü Küvrat suresi, Tekvir suresi, Kaf suresi, Vaka, Yasin surelerini okurdu. Tabi Tekvir biraz kısa ama Kaf'a baktığımız zaman Vaka ve Yasin'e baktığımız zaman işte Kaf suresi 3 sayfaya yakın, 2,5 sayfa. Vaka suresi 3 sayfa, Yasin suresi 6 sayfa. Bunları Efendimiz Aleyhisselam ne yapardı? Okurdu. Sabah namazının birinci rekatında uzun, İkinci rekatında ise kısa okurdu. Öğle ve ikindi namazlarında Leyl ve Leyli, Buruç, Tarık, Asır gibi süreler okurdu. Yani biraz daha kısa süreler. Akşam namazında ise Tur ve Mursilat sürelerini okurdu. Hatta kıldırdığı son akşam namazında Mursilat suresini Efendimiz Aleyhisselam okumuşlardı. Kıymetli dinleyenlerimiz, Abdullah bin Abbas bir gün akşam namazında Mürselat suresini okuyunca annesi Ummul Fadıl, yavrucuğum vallahi bu sureyi okumakla kalbimdeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasretini körükledin, alevlendirdin. Zira bu en son kıldırdığı akşam namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim süredir demiş ve hasretini dile getirmiştir. Fahri Kainat Efendimizin akşam namazının birinci rekatında Kafirun, ikincisinde İhlas surelerini okuduğu da olurdu. Yatsı namazında ise Duha, Tin, Münafikun, A'la, Leyl, Alak ve benzer süreler okurdu. Bir defa yatsı namazında İnşikak suresini okuyup secde ayetine gelince secde etmişti. Vitir namazının birinci rekatında Ala suresi, ikincisinde Kafirun ve üçüncüsünde İhlas surelerini okurdu. Selam verince de üç kere Sübhanel Melikil Kuddus der ve üçüncüsünde sesini yükseltip uzatırdı. Bu Bu da rivayetler arasında. Yani bu bilgileri paylaşmamın sebebi tabii ki Efendimiz Aleyhisselam namazlarında her farklı farklı süreler okurdu ama bu rivayetlerde daha çok hangi namazlarda hangi süre okur noktasında bir fikir vermekte. Ama bunun dışında da baktığımız zaman Efendimizin namazlarda başka diğer süreleri okuduğunu da görüyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii ki namazlarına çok ehemmiyet verirdi. Hatta bir hadis-i şerifte bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi hanımlar, yani evlilik, aile hayatı. İkinci olarak güzel koku. Efendimiz Aleyhisselam teri bile gül gibi kokardı ve güzel kokuyu severdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve hep güzel kokardı. O şekilde rivayetler var elimizde. Bir de üçüncü olarak gözümün nuru namaz. Yani namaz da vecu'let as-salatu kurrata ayni. Namaz gözümün nuru kırıldı. Yani göz nuru demek, yani en çok sevdiği demek, gönül nuru demek. Gönlünde en çok, en yüksek noktaya koymuş olduğu, en çok önemsediği, en çok gündemine tutmuş olduğu ibadet demektir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın namazlara bambaşka bir ehemmiyet verdiğini görüyoruz. Cemaatli namazları Efendimiz Aleyhisselam kıldırırdı. Nasıl kıldırırdı onu biliyoruz. Nasıl bir huşuyla o namazları kıldırırdı onu biliyoruz. Ve sadece farz namazlarla iktifa etmez. Resul Efendimiz Aleyhisselam fırsat buldukça bize kadar ulaşan o nafile namazlar dediğimiz kuşluk namazı, evvabin namazı, teheccüd namazı, şükür namazı, secde namazı, vudu namazı gibi o namazları da Efendimiz Aleyhisselam kılardı. Zaten Efendimiz Aleyhisselam kıldığı içindir ki biz ne yapıyoruz? O namazları kılıyoruz. Efendimiz kıldığı için, Efendimiz bize bunu öğrettiği için, Efendimiz örnek olduğu için de bunları kılıyoruz. Ve Resul Efendimiz Aleyhisselam namazdan hiçbir zaman ödün, taviz vermemiştir. Hatta sakif heyeti Allah Resulüne kendilerinden öşür alınmamasını, cihada çağrılmamalarını ve namazın onlara farz kılmamasını şart koşmuşlardı. Yani Müslüman olmak istiyorlar. Sakıfiyeti geliyor Efendimiz'e. Müslüman olmak istiyorlar. Ama tabii dinin emirleri ağır geliyor. Ki hakikaten böyle ham nefisler için, terbiye görmemiş kalpler için, hidayet güneşi gönlüne doğmamış insanlar için dinin bu emirleri ağır gelir. Namaz kılmak da ağır gelir. Zekat vermekte, öşür vermekte, cihada gitmekte her türlü şey ağır gelir nefse. Nefis daha çok kendini cehenneme sürükleyecek süfri şeylerin peşinde koşar. Böyle bir özelliği vardır. Böyle şart koşuyorlar. Ya Resulallah biz Müslüman oluruz ama zekat olmasın, öşür olmasın, cihada çağırma, namaz kılmayalım. Böyle bir Müslümanlık. Efendimiz Aleyhisselam onlara buradaki rivayete göre şöyle buyuruyor. Sizden öşür alınmasın. Cihada da çağrılmayın. Ama rükûsuz, namazsız bir dinde hayır yoktur diye. Burada böyle bir uygulama söz konusu edilmiş. Ebu Davud Haraç'ta geçiyor bu rivayet. Dolayısıyla Resul Efendimiz Aleyhisselam tabii bu beş vakit namaz Miraç'ta hediye ediliyor. Ve bunun Miraç'ta hediye edilmesi de ayrı bir ehemmiyet kazanıyor. Ne yapar bir diyelim ki devlet başkanı, bir cumhurbaşkanı, başbakan insanlara veya altındaki efendim yöneticilere, sorumlu kişilere bir kısım talimatlarını bir aracı vasıtasıyla bildirir, bir beyanatta bulunur, şu yapar bu yapar, çok değişik yollarla o talimatını ilgili kimselere ulaştırabilir. Ama bazı önemli hususlar olur ki o zaman ne yapar? O kral veya diyelim devlet başkanı ilgili şahısları, yetkilileri huzuruna çağırır. Orada ya grup halinde çağırır veya tek tek çağırır. Eğer mesele gerçekten çok önemliyse çok önemli bir şey söyleyecekse, diyelim ki bir genelkurmay başkanını, bir başbakanı, bir MİT müsteşarını, bir başka YÖK başkanını, diyelim ki çok önemli bir konuyu konuşacak, ne yapar? Onu huzuruna çağırır ve özel olarak onu meramını ona bildirir. Şimdi bu namazda böyle bir hususiyet var kıymetli dinleyenlerimiz. Cenab-ı Hak bütün emirleri hep böyle diğer ayetlerde Cebrail vasıtasıyla gelen vahiylere bildirdiği halde 5 vakit namazda farklı bir uygulama yapıyor ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bizzat huzuruna davet ederek Miraç gecesi, Miraç mucizesinde davet ederek orada farz kılıyor, aracısız farz kılıyor ve bizzat kendi talimatını o istikamette veriyor. Dolayısıyla bunun da namazın önemine dair bir bilgiyi önemli bir ayrıntı olarak algılamamız gerekiyor. Tabii ki ferdi olarak kılınan namazlar var, cemaatle kılınan namazlar var. Hepsi ayrı ayrı önem taşıyor. Fakat namazın önemi dediğimiz zaman burada bir hususa yer vermekte fayda var. Kıymetli dinleyenlerimiz, namaz önemli, cemaatle ifa edilmesi çok önemli. Efendimiz Aleyhisselam'ın cemaatle namaza verdiği değer bambaşka. Bununla ilgili rivayetler, takibi, yani sahabenin namaza gelmesini takip etmesi, hasta olanı, işi olanı ayrı ayrı sefere gideni takip etmesi bambaşka bir özellik arz ediyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'de bu cemaatle namaza o kadar bir ihtimam veriliyor ki, hatta sefer halindeyken Müslümanlar veya ordu sefer halindeyken, bunun da ötesinde savaş halindeyken bile Müslümanların namazını cemaatle kılmalarını Yüce Rabbimiz emrediyor. Bakınız Nisa suresi 102. ayeti kerimede savaştayken Müslümanlar nasıl namaz kılacak, nasıl cemaat yapacak, hem bir taraftan savaşırken bir taraftan ibadetlerini aksatmadan nasıl devam ettirecekler, onun uzunca bir tafsilatı vardır. Ayet-i kerimenin mealini okumak istiyorum. Ey Resulüm, savaşta müminler arasında bulunup onlara namaz kıldırırken, dikkat buyurunuz, savaşta müminler arasında bulunup onlara namaz kıldırırken yalnızca bir bölümünün silahlarını kuşanmış olarak seninle namaza durmalarına izin ver. Yani bütün Müslümanlar beraber namaz kılmasınlar. Bir grup savaşa devam ederken veyahut da düşman karşısında beklerken, onların saldırmasını engellemek üzere beklerken, diğer bir grup silahlarını kuşanmış olarak, silahlarını bırakmasınlar, silahlarını üzerine alsınlar, silahlarını kuşanmış olarak seninle namaza durmalarına izin ver, namaza dursunlar. Namazlarını bitirdikten sonra onlar, namazlarını eda etmemiş olan grup, diğer grubun her türlü tehlikeye karşı hazır vaziyette ve silahlarını kuşanmış olarak gelip seninle namaza durmaları sırasında size koruyuculuk yapsınlar. Yani namaz kılan, bir rekatını kılan grup gidecek, diğer grup gelecek ama o ayrılanlar namaz kılarken Peygamberimizi ve namaz kılmakta olanları koruyacaklar. Çünkü inkarcı düşmanlarınız ani bir baskınla üzerinize saldırabilmek için silahlarınızı ve teçhizatınızı unutup bırakmanızı isterler. Çünkü savaş ortamı çünkü. Savaş ortamı olunca orada düşman zaten böyle bir fırsat bekliyor. Bir fırsat bulduğu zaman da hemen ne yapabilir? Ansızın baskın yaparak büyük bir zayiata sebep olabilir. Dolayısıyla düşmanın o tehlikesini de dikkate alın ve orada da dikkatli durun. Çünkü diyor, inkarcı düşmanlarınız ani bir baskınla üzerinize saldırabilmek için silahlarınızı ve teçhizatınızı unutup bırakmanızı isterler. Fakat yağmurdan dolayı sıkıntıya düşerseniz yahut hasta iseniz namaz kılarken silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Lakin tehlikeye karşı da daima hazırlıklı olun. Allah şüphesiz hakikati inkar edenler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Şimdi uzunca bir ayet-i kerime. Yani belki efendim hemen bir anda anlamakta zor olabilir. Fakat oradaki dersimiz açısından önem arz eden, yani dinimiz, Kur'an'ımız, Rabbimiz bu kadar cemaat namazı ehemmiyet veriyor ki tehlikeli savaş anlarında bile o namazın cemaatte kılınması hususunda ısrarla duruyor, tarifler yapıyor, yol gösteriyor ve bunun önemine dikkat çekiyor. Bunu anlamamız yeterli gelir. Yani Nisa suresi 102. ayet-i kerimeden bu neticeyi çıkarmamız, yani teferruat detayı tam olarak şu an ilk planda kısaca arz ettiğimizi anlamasak bile bunu çok rahat anlayabiliyoruz. Dolayısıyla rahattayken yani evimizde, iş yerimizde, şurada burada imkanlarımız varken namazı ihmal etme doğru olmadığı neticesini buradan çıkarmış oluyoruz. Ki bu namaza da korku namazı diyor ve fıkıh kitaplarımızda bunun da özel bir tarifi de bulunmaktadır bu ayetten hareketle. Muhterem dinleyenlerimiz, bir ayet-i kerimede, Has suresi 41. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bütün Müslümanlara, Müslüman idarecilere, hatta yani bir yeryüzünde iktidar sahibi olan kişilere, Müslümanlara vazifeler yüklüyor. Yani bir İslam devleti veya iktidarı elde bulunduran bir Müslüman bir lider ne yapar, ne yapması lazım gelir? En çok hangi hususlara ağırlık vermeli? Neyi tatbik etmeli, neye ağırlık vermeli diye sorduğumuz zaman burada bu ayet-i kerime bunun izahını yapıyor. Ve bu dinin bu emirlerin ne kadar önemli olduğunu, hem hayatın nizama girmesi, sistemin bir şekilde devam etmesi, günahların ortadan kaldırılması, herkesin huzurlu bir hayat yaşayabilmesi, İslam'ın vaat ettiği huzurun tesis edebilmesi için bu emirlerin, bu da ayette geçen emirlerin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilmiş oluyor. اَلَّذ۪ينَ اِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَهُ الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ Müminlere yeryüzünde bir iktidar verdiğimizde, güç kuvvet sahibi olduklarında, muktedir olduklarında, bir cemaatleri, cemiyetleri, devletleri, bir sistem dahilinde bu işi yapabilecek bir imkanları söz konusu olduğunda ne yaparlar onlar? Onlar namazı dosdoğru kılarlar. Yani onlar o güçlerini, o imkanlarını, o iktidarlarını hangi yolda kullanırlar? Namazı dosdoğru kılmak ve kıldırmak ve bununla ilgili düzenlemeler yapmak, camiler inşa etmek, bütün cemaat yetecek bayramlarda, cumalarda camiler inşa etmek, belki büyük camiler, küçük camiler, mahalle camileri inşa etmek, herkesin kolaylıkla, rahatlıkla o namazları hakkıyla ifa edebilecekleri zeminler hazırlamak, ortamlar hazırlamak, bunun eğitimini vermek, terbiyesini vermek, gençliğe, insanlığa bununla ilgili irşatta bulunmak, yani bunlar namazı önemserler. Allah'ın emrettiği şekilde bunun kılınması için büyük gayret gösterirler. Her türlü düzenlemeyi yaparlar. Her türlü vazifelerini, bu konudaki vazifelerini ihmal etmeden yerine getirirler. Bakınız, bir işte, İslam mimarisine baktığımız zaman, İslam kültür ve medeniyet tarihine baktığımız zaman, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, hatta Abbasi'ye, Emevilere, bütün İslam devletlerinin kültür ve medeniyet anlayışına baktığımız zaman orada caminin, cemaatin, cemaatli namazın ne kadar önemsendiğini, ne kadar buna ihtimam gösterildiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bakıyoruz Osmanlı'nın hakim olmuş olduğu yerlerde, yani büyük merkezleri, büyük camiler. Sonra onlar yeterli olmuyor. Ta mahallenin içlerine varıncaya kadar, yani oradaki nüfusun durumuna göre herkesin rahatlıkla namaza gidebileceği şekilde camiler, biraz da küçük camiler, mahalle camileri böyle, bunların böyle inciler gibi dizildiğini, böyle güzel kubbeleriyle, minareleriyle hem o şehri İslam şehri yaptığını, hem de bütün insanları, halkı, Müslümanları namaza tabi olarak yönlendirdiğini görebiliyoruz. Müslümanlık böyle bir şey. İslam böyle güzel bir din ve Allah'ın ayetlerini anlama ve uygulama da böyle bir şey. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz. Namaz. Onun için şimdi Müslüman, akıllı, Allah'ın ayetlerine kulak veren, dinine kulak veren yöneticilerimizin böyle cami inşaatına ağırlık vermeleri, fırsat buldukça uygun yere camileri yaptırmaları, teşvik etmeleri, bu çok önemli bir gelişmedir. Bu konuda yine hepimizin çok duyarlı olmamız gerekiyor. Zenginlerimizin, yöneticilerimizin dikkatli olması gerekiyor ve camisiz, minaresiz mahallelerin bile kalmaması ve herkesin rahatlaması kabileceği bir çalışmanın yapılması bu ayetin bir gereğidir. Çünkü biz onlara güç verdiğimiz zaman, iktidar verdiğimiz zaman onlar birinci vazife olarak namazı dosdoğru kılarlar, kıldırırlar, kılınmasını sağlarlar. Bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yaparlar. Bu konuda ne düşüyorsa devletin üzerine vazife olarak bunu aksatmadan devam ettirirler. İkinci olarak zekatı verirler. Yani namaz insanla, kullarla Allah arasındaki münasebeti düzenleyen ve kulu o takva mertebelerinde yükselmesini sağlayan, Allah'ı tanıması, ona yönelmesini sağlayan bir ibadet. Zekat da bir ibadet ama bu kuldan diğer insanlara doğru yönelen ve diğer insanların ihtiyaçlarını görme, toplumdaki fakir zengin arasındaki ahengi oluşturma, kırılmaları engelleme, kast yani böyle birbirine uzak tabakaların oluşmasını engelleme ve böyle zenginiyle, fakiriyle ahenkli, birbirini seven, sayan, kardeş olmuş, kardeşini kuyuya getiren bir toplum inşa etme İslam'ın bir hedefidir. Bunu da İslam zekatla sağlar. Dolayısıyla iktidar sahibi olan o müminler zekatı verirler, verdirirler. Zekatla alakalı gerekli bakanlıklar, müesseseler ihtisas ederler, yaparlar. Hem alınması, hem toplanması, hem de ilgili muhtaçla ulaştırılması noktasında da her türlü hukuki düzenlemeleri ve uygulamaları yerine getirirler. Getirirler. Bu yani İslam devletinin en önemli vazifeleri. Namaz, zekat. Üçüncü olarak iyiliği emrederler ve kötülüğü yasaklarlar. Ki bu namazın kılınması, zekatın verilmesi ve diğer dinin diğer emirlerinin hayata geçirilmesi ve tatbik edilmesi için de devletin bu iyiliği emretme, gerekli irşat faaliyetleri veya emniyet güçleri, kötülüğü yasaklama, bu noktada hem işin irşadı hem de uygulaması noktasında da gerekli düzenlemeler, kurumlar ve bu işi yapacak insanlar, bunların yetiştirilmesi ve devreye sokulması, bütün bunlar da yine en önemli devletin vazifeleri arasına girmiş oluyor. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle anlatıyor bu olayla da bağıntılı olarak. Dostum aleyhisselam bana şu vasiyette bulundu. Paramparça edilsen, ateşlerde yakılsan bile sakın hiçbir şey Allah'a ortak koşma, hiçbir namazını da terk etme. Kim namazı bile bile terk ederse o kişiyi Allah Teala'nın himayesinden, hifzü emanından uzak kalır buyuruyor bu hadis-i şerifte. Yine Efendimiz Aleyhisselam savaş esnasında farz olan namazı kıldırmakla iktifa etmez. Geceleri sabahlara kadar huzur-u ilahide niyaz halinde bulunur ve namaza verdiği ehemmiyeti bu şekilde ifade ederdi. Hazreti Ali Kerimallahu Veşeh Bedir gazvesini anlatırken şöyle diyor. Bedir günü aramızda Miktat'tan başka süvari yoktu. Yani peygamberimizle bizim aramızda, yani ordu içerisinde, Bedir ordu içerisinde Hazreti Miktat bir süvari, o vardı, başka kimse süvari yoktu. İyi biliyorum, o zaman Allah Resulü hariç hepimiz uyumuştuk. Resul-i Ekrem Efendimiz ise sabaha kadar bir ağaç altında namaz kılıp ağlamış ve Allah'a dua etmişti. Dolayısıyla bu rivayetler çerçevesinde hadiseye baktığımız zaman Efendimizin namaza verdiği ehemmiyet, ayetler ve hadisler çerçevesine baktığımız zaman ehemmiyet ortaya çıkmış oluyor. Ve Yüce Rabbimiz biz Müslümanların da hem fert olarak, hem aile olarak, hem de toplum olarak namaza hakkıyla kılmaya çalışmamız noktasında bu dersi birlikte almış oluyoruz. Cenab-ı Hak inşallah hepimize bu duyarlılığı lütfeylesin. Kendimiz kıldığımız gibi evlatlarımızı da bir namaz kılma duyarlılığı yetiştirmemizi, gençliğimizi bu noktada eğitmemizi bize lütfeylesin. Çünkü hakikaten gençlerimize baktığımız zaman, yani ortaokul, lise, hatta İmam Hatip ve diğer gençlik taraflarına baktığımız zaman namaz konusunda bir zafiyetin, bir çözülmenin, ona ehemmiyetli bir azalmanın olduğu gözüküyor ki bu da bize ayrıyeten bir büyük bir sorumluluk yüklüyor. İnşallah bu sorumluluğu yerine getirmemizi bize Cenab-ı Hak lütfeylesin. Muhterem dinleyenlerimiz, bendeniz Üsküdar Üniversitesi programından Ömer Çelik, programın sonuna gelmişken hepinize tekrar hürmetlerimi arz ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.